Yusra ile Bu Benim Hikayem başlıyor.
Yusra ile Bu Benim Hikayeme hepiniz hoş geldiniz. Çayınızı kahvenizi alın. Yoğunluğunuzun arasında size çok güzel hikayelerle ilham olmaya geldik. Çok sevdiğiniz isimlerin başarı hikayelerini dinleyeceğiz. Hadi bakalım bugünkü konuğumuzla başlayalım. Bugün yanımda Halit Emre Aslan var. Halit Emre kimdir? Birazcık ondan bahsedelim. Fizyonomiyle ilgileniyor Halit Emre ama fizyonomi nedir? Birazcık bunu açmak istiyorum. Çünkü herkesin kafasında farklı bir şey canlanıyor fizyonomi deyince. Hatta bazılarının isminin aklında hiçbir şey canlanmıyor Halit Emre. Falcı mısın?
Hayır, ben falcıysam Aristo da falcı.
Ne yapıyorsun? Fizyonomistler ne işle meşguldür? İnsanların hangi özellikleriyle ilgilenirler?
Fizyonomi demek insanın yüzünün ve elinin ve yüz ve el şeklinin aslında karakteriyle ilişkilendirildiği kısma bakıyor. Biz de fizyonomist ismini çok aslında yatsıyorum biraz. Benim için çok kabullenilebilir bir şey değil. Çünkü ben aslında insan davranış bilimleri ve insanın davranışıyla ilgili bize done veren, bize yardımcı olan her şeye bakıyorum. Fizyonomi de bu materyallerden birisi ama çok kuvvetli materyallerden birisi ve benim de çok üzerine düştüğüm materyallerden birisi. O yüzden fizyonomi senin yüzünün, kaşının, gözünün ve elinin, parmaklarının senle ilişkisini gösteren, karakterini gösteren, hani şişman birinin giydiği gömleğin göbeğinden sarkması gibi. O gömlek normalde göbek kısmı sarkan bir gömlek değil. Senin göbeğin olduğu için sarkıyor. Ruhun giydiği bir kıyafettir beden ve bu beden ruhun şeklini alır. Biz de bunu okuyoruz.
Peki okuyorsun. Bunu da okumak için belli eğitimler aldın. Öncelikle biraz senden bahsedelim. Sen bir yazarsın aslında. Yazar kimliğinle karşımdasın. Nerelisin, kaç yaşındasın, ne zamandan beri fizyonomiyle uğraşıyorsun ve nerede yaşıyorsun? Bize biraz kendinden bahseder misin?
Tabii bununla ilgili bir eğitim yok aslında, yani alabileceğin bir eğitim yok. Bununla ilgili kendini geliştirebilirsin, okuyabilirsin ama en ziyade tecrübe edebilirsin. Aslında senin bu konuda yani fizyonomiyle ilgili yapabileceğin şey tecrübedir. Öğrenirsin kaş nedir, göz nedir, sonra tecrübe edersin, bakarsın, gözlemlersin vesaire. Ben bunu kendim gözlemleye edindiğim bilgileri deneyimleyerek öğrendim. Kendi noktamda bu örtük programının dışında bu benim hobimdi. Ben kimim? Öğretmenim, akademisyenim.
Ne öğretmenisin?
Aslında ben spor akademisi mezunuyum. Marmara mezunuyum. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi. Antrenör ve öğretmenim. Ama yüksek lisans ve doktora daha sonra hareket antrenman ve genetik üzerine devam etti. Aslında el çizgileriyle ilgili bir çalışma yapmak istiyordum. Olmadı vesaire. Hocam genetikçiydi. Ne oğlum, biz falcı mıyız dedi senin gibi. Hayır değil, falcı değiliz. Hakeza daha sonra akademik kariyeri bırakıp şu an el ve yüz çizgileri üzerine ve insanların bu konuda kendilerine bir şey katabilmeleri üzerine çalışmalar yapıyorum.
Peki fizyonomiyle nasıl tanıştın? Yani nereden çıktı? Ben bu alana ilgi duyuyorum. Olayını nerede fark ettin?
Merak. Sadece merak. Yani bu diyor ya, ilmin hocası meraktır diye. Ben zaten insanları izliyordum. Mesela Yusra kaşığı nasıl tutuyor? Ahmet kaşığı nasıl tutuyor? Ya burada bir farklılık varsa bu kişiyle de ilgili bir farklılığı gösterir. Bu tarz şeyleri gözlemliyor. Sonra ben bir baktım, insanın el ve yüz çizgileriyle ilgili de bir mana varmış. O beni buna celbetti, böyle itti. Ben de bunların peşine düştüm, araştırdım, gözlemledim. Durum bu.
Yani aslında bizim yeni tanıştığımız bireyleri tanımada da fizyonominin bize faydası oluyor, doğru mu?
Evlilikte, meslek seçerken, iş seçerken, iş akdi imzalarken, yani anlaşma imzalarken, sporcu seçerken, hepsinde.
Ne gibi alanlarda faydası oluyor? Mesela bize biraz örneklendirir misin? Bununla ilgili çalışma yapan şirketler var mı mesela? Az önce bahsettiğim bir konu vardı, orası ilgimi çekti. Başkalarının da bunu duyması gerekiyor bence.
Şöyle, tabii ki var. Mesela 2016 yılıydı. O zaman büyük iki firmanın İK'da, insan kaynaklarında insanları seçerken, örnek veriyorum, senin tüm vasıfların bize uyuyor. Ama bir de el ve yüz çizgileri açısından bizim kazanabileceğimiz şeyler sende de var mı gibi. Bunlara baktıklarıyla alakalı. O zamanlarda okumuştum ve bununla alakalı şahsi hayatımda da çok örnekler var. Alım satımda mesela biz ticari olarak yaptığımız işlerde, anlaşma imzalarken, arkadaşlık kurarken bunlara bakıyoruz. Ben en basit askerde ekibimi el ve yüz çizgilerine ve burçlarına göre seçtim ve buna albayım yol açtı.
Burçlar ve el ve yüz çizgileri diyorsun. Evet. Yani aslında şimdi dışarıdan fizyonomiyle ilgili hiç bilgisi olmayan insanların zaten direkt aklında canlanınca şey, ya hem burçlar diyorlar, hem el çizgisi, fal diyorlar. Ya ne saçmalıyor bunlar? Algısını yıkacak birkaç bilimsel bir şey anlatmanı istiyorum. Çünkü bu gerçekten dışarıdan ilk görüldüğü, algılandığı gibi bir süreç değil.
Birincisi, bir şeyin, doğru olan bir şeyin birileri tarafından yanlış uygulanması, o şeyi yanlış yapması. Astroloji Astroloji bugünün malı değil, el çizgileri de bugünün malı değil. Birileri bunları gizli ilimler kategorisine itmiş. Hatta ben bunu seninle de konuşmuştuk. Fizyonomist adı altında çıkıyorlar. Çok sırlı adamlar. Bunu bir tek biz yapabiliriz. Parmaklarda yüzükler, buralarda bir şey. Aa hocam işte sen süpersin, sen bunu yapabiliyorsun tavrına giriyorlar. Bunun nedeni, neden bir matematikçi bunu yapamıyor, edebiyatçı? Çünkü herkes edebiyatın ve matematiğin ne olduğunu biliyor. Bunun için sırlı bir şey gerek yok. Bunun için gerekli olan tek bir şey var. Senin her halükarda bu konuda gerekli olan materyalleri öğrenme. Yani bunu öğrendikten sonra sen edebiyatçı olabiliyor musun? Yoldursun. Sırlı bir adam değilsin. Süpermen değilsin. El çizgileri de böyledir. Grafik okuma sanattır. Astroloji de böyledir. Grafik okuma sanattır. Ama sen bu grafiği okuyacaksan temelini öğreneceksin. Temeli bilinmediği için gizli ilimler kategorisinde kalıyor ve bunu suistimal ediyorlar. İşte ben senin elinde bunu gördüm. Sende bu var vesaire. Hayır. Böyle değil. Bunun temeli var. Bu bir. İkincisi, bilimselliğiyle alakalı el çizgileriyle ilgili şunu çok rahat söylerim. 1853'te 58 ve 53. Yanlışım olmaz umarım. 1850'ler George Messenger, deri korpuskülünü araştıran adam. Yani biz bugün lise derslerinde epidermis ve dermis doku görürüz. Evet. Bunun temelini atan adam bunu araştırırken diyor ki avuç içi çizgilerine al yuvarlar gelir diyor ve çizgiler bu şekilde oluşur. Ve siz diyor heyecanlandığınızda, siz fikrinizi değiştirdiğinizde avuç içinize gelen al yuvar sayısı değişir. Otomatikman çizgiler değişir diyor.
Yani el çizgileri de aslında değişiyor zamanla.
Değişiyor.
Atıyorum bana işte 5 sene önce el çizgilerime baktılar. Dediler ki senin şöyle şöyle bir hastalığın var, senin böyle böyle bir çizginde şu görünüyor. Ama ben fikirlerimi değiştirdikçe, hayatımın akışı değiştikçe el çizgilerimiz de değişiyor otomatik.
Evet, bununla alakalı geçen bir öğrencim atmıştı bana yeni bir araştırma. Beyinden bağlantılı tüm sinir ağlarının gittiği yerlere bakıyorlar. En fazla avuç içine geliyor ve sinir ağlarının çok konumlandığı yer olarak büyük bir organ yapsak en çok avuç içine geliyor. En çok beyinden gelen sinir ağ. Zaten Aristo diyor ki tüm pasif sistemin aktif faili eldir. Demek ki benim bir pasif sistemim var. El bu konuda aktif. Benim düşünce yapımın değişmesi, diğer konuların değişmesi her halükarda avucuma yansır diyor. Zaten Aristo gelecek, geçmiş ve kaderle ilgili veriler buradan çıkar diye de bahseder.
Peki bu el çizgilerinin yanı sıra bir de yüz okuyorsun sen.
Bu birleşiktir. Sadece el ve yüz hani ayırmazsın. Yüz işin %35'idir, el %65'idir. Örnek veriyorum. Senin yüzünde biz dedik ki öfkeyle ilgili problem var. Karaciğerle ilgili problem var. Yüzünde bunu okuyoruz. Ele bakıyoruz. Elde eğer karaciğerle ilgili yüzün ifade ettiği mana yoksa biz ona göre yorum yaparız. Çünkü el biraz daha bize farklı derinliği yakalatacaktır. Birbiriyle uyuştururuz, bakarız böyle. Bir şeyin varlığı veya yokluğu iki tarafında incelenmesiyle olur.
Peki yüzdeki çizgilerden, yüzdeki yüz hatlarından diyeyim daha doğrusu. Yüz hatlarından örnekler versene bize. Mesela sen bazen sayfanda paylaşıyorsun. Bu arada onu da paylaşmış olayım. Halide Emre'nin iyi bir Instagram sayfası var. Orada gerçekten güzel içerikler, güzel faydalı bilgiler bulabilirsiniz. Ara ara eğitimlerden kesitler de paylaşıyor. Ayrıca eğitimlerini de alabiliyorsunuz Halide Emre'nin sayfadan ulaşabiliyorsun. Sayfada ara ara paylaştığın bazı şeyler var. Mesela işte burnu şöyle olan şu karakterdedir. Ağzı böyle olan bu karakterdedir. Şunun şu özellikleri vardır gibi. Biraz onlardan örnek verir misin? Özellikle dinleyenlerimizin de anlayabilmesi adına ünlülerden örnekler versen.
Mesela bizim için en önemli şey yüzün en temel manada işte kare, dikdörtgen, üçgen, oval, yuvarlak olduğudur. Tabii bu derinleştiğinde elmas yüze döner, başka yüzlere döner ama şu anda bu 5 geometrik şey bize veri verir. Mesela üçgen yüz çok hızlı öğrenir. Bununla ilgili en büyük örnek Kıvanç Tatlıtuğ'dur. İşte Beren Saat'tir. Bunlar üçgen yüz. Neden bu örneği veriyorum? Bunlar tiyatrocu değildi. Mankendi. Ama inanılmaz hızlı öğrenebildikleri için tiyatroda inanılmaz öne geçtiler. Çünkü üçgen yüz çok hızlı öğrenir. Tek eksikliği var üçgen yüzün. Motivasyonu çabuk kaybolur. Takdir görmeyince kendisini kapatır. Şimdi çocuğunuz var mesela veya öğretmensiniz.
Senin de üçgen yüz mü bu arada?
Evet. Mesela çocuk üçgen yüz. Bu çocuk çok hızlı öğrenecek. Evet ama bu takdir görmesi lazım. Yani kendinden eksik bir motivasyonla geliyor. Mutlak surette bu arada şunu da söyleyeyim. Çocuklarınızın zekasını övmeyin. Kaybedersiniz. Çocuklarınız çabasını övün.
Mesela, evet, gayretini öveceğiz.
Evet, hele de üçgen yüzlüyse kesinlikle gayretini övün. Çünkü onun eksik tarafı gayreti, zekası değil. O zekasını var zaten. Ama o zeka bazen tembelliğe de yetiyor. Nasılsa çözüyorum diyor. Son güne bakıyor sana, bırakıyor sınava çalışmayı. O yüzden mesela Kıvancın yüzü tam bir üçgendir. Veya işte kaşlardan geleyim, çok belirgin. Mesela Tayyip Erdoğan'ın kaşları silik gibidir. Silik gibi olan kaşlar kendini belli etmez. Çok iyi siyaset yapar.
Rengini çok çaktırmaz.
Evet. Hangi tarafta olduğunu hiçbir zaman anlayamazsın. Bilemezsin ki siyasete de bu gerekir zaten. Hı. Şimdi ne oldu? Kişiyle ilgili biz bir done yakaladık. Veya Putin'in gözleri. Kısık ve birbirine çok yakın. İnanılmaz acımasızdır. Sildi mi bir daha asla geri gelmez. Yani evet çok zekiler ama inanılmaz acımasızdır. Yani bir göz birbirine çok yakınsa kişide, hele de çukur vesaire varsa, yani gözler daha başa gömükse, biz burada kişideki tahammülsüzlüğü de görürüz. Gözler birbirine olabildiğince uzaksa, ki ünlünün adını hatırlamıyorum, Mumya filminin o meşhur böyle ince saçlı bir oyuncusu vardı. Hatta Oscar aldı geçen, kilolu, adını unuttum. Onun mesela gözleri birbirinden çok ayrıktır. Bu da müsamahası yüksek bir karakterdir. İyi bir insandır yani. İyi olmaya çalışır. Ha, gözleri birbirine yakın iyi değil mi? Hayır, iyilikten kastım tabii ki iyi olurlar ama biraz daha az tahammüllüdür.
Peki bu mesela her gözü birbirine yakın insan bu özelliğe kesin sahiptir diyebiliyor muyuz?
Dersin ama özelliğin şiddeti diğer özellikler belirler. Yani kişiye örnek veriyorum, cimridir. Bir özelliği var mesela, baş parmak çok katı ve işaret parmağından ayrılmıyor. Çok katı, esnemiyor. Bunlar genelde cimridir. Ama tek parmak cimriliği varsa, avuç genişse cömertlik anlamına gelir. Kişiyi cimri hale getirecek olan şey mesela gelecek korkusu olabilir. Ama elde gelecek korkusuyla ilgili o karakteristik özelliği yenen başka bir işaret varsa biz kişiye cimri diyemeyiz. Aslında bu bir mutfak. Yani aşure yapman için veya ne bileyim bir çorba yapabilmen için tuz da lazım, un da lazım. Un tek başına undur. Tuz da tek başına tuzdur ama birleştiğinde çorba olur.
Evet.
Tarhana olur gibi. O yüzden burada bir bahsettiğimiz harman noktası var ve bu harfleri öğrendikten sonra cümle kurabilirsiniz. Biz önce harflerden bahsederiz. Kirpik ne anlama gelir, kaş ne anlama gelir, burun ne anlama gelir. Ama bu kaş, bu kirpik, bu burun birleştiğinde ne anlama geldi, işte o zaman sen cümle kurmaya başlıyorsun.
Peki yeni tanıştığın insanlarda direkt hani bu meslek hastalığı, aslında hastalık demek istemiyorum, çok güzel bir yetenek ya da öğrenilmiş bir ilim deyip. Yeni tanıştığın insanlarda bu şeye giriyor musun hemen?
Bir örnek vereyim hikaye. Bir zeytinciyiz. Arsa almaya gidiyoruz, zeytinlik. Yeni bir zeytinlik bulduk. Bir memur arkadaşım var, liseden de arkadaşım. Birlikte gidiyoruz. Bizi bekliyorlar. Arabayla gittik. 3 kişiyiz. Dedim ki emniyet mensubu da olduğu için, hemen dedim sen silahını hazırla. Niye dedi? Bu adamlar güvenilir adamlar değil dedim. Bak dedim, ben hemen arsayı almak istiyorum. Görmek istemiyorum diyeceğim dedim. Sen göreceksin, bana ne tepki verecek? Hayır canım, gidelim görelim diyecek diye. Tekin
Allah
adamlar.
Allah, ne geliyor acaba, çok merak ettim.
Dedim ki tekin adamlar değil yani. Geldik. Dedim ki ben hemen arsayı almak istiyorum. Bakmamıza gerek yok dedim. Biz zaten fotoğrafları gördük. Ağaç sayısını da biliyoruz. Biz alacağız. Olur mu? Mutlaka görmeliyiz. Mutlaka bizimle gelin. Zaten fiyat çok ucuz. Olması gerekenin altında. Bir. İkincisi, bu adam illa beni oraya götürmek de istiyor vesaire. Bu adam dedim, ne olduğunu bilmiyorum ama bu adam göründüğü gibi bir adam değil. Ancak iş sonra çıkar. Hakeza gittik. Adama olan ön yargımı herifi yavaş yavaş yıkayarak, yağlayarak, överek, pohpohlayarak yavaş yavaş onu bana unutturmaya çalışıyor vesaire. Ve günün sonunda işi hallederken bizim bir kısım paramız nakit, bir kısım bankadaydı. Nakit paradan bir kısmını tırnakladı. Zaten öğrendik sonra oranın en iyi tırnakçısıymış adam. Lakabı da şeytanmış. Ve tabii ilk gördüğüm anda işte yüzü, gözleri vesaire, dedim ki bu adam tekin bir adam değil. Ben başka bir şeye yordum ama tekinsizliğini adam başka bir yerde, o tekinsizliğini kullandı, fırsatını bulduğu yerde.
Hani yolda gördüğüm bir adamdan işte, ya da atıyorum bir arkadaşının erkek arkadaşı, kız arkadaşından ya da çocuğun evlenecek onun görüştüğü kişiyle ilgili ilk bir yorumun olur, izlenimin olur. Tabii. Ya da ticaret yapacağın kişiyle ilgili, ya yok buna içim ısınmadı, ya da işte ya ben bunu çok sevdim dersin, çok güvendim dersin. Bunun aslında bir açıklamasını yapamıyor insanlar bu ilme sahip olmadığı için. Ama demek ki bunun da bir sebebi var. Yani elinden yüzünden insanların hani avucun içine bakmasına gerek yok. Yüzünden, o yüz hatlarından, bakışlarından, belki bakışlarının duruluğu, belki konuşması, belki işte ağız yapısı. Ağız yapısı demişken bu arada, dedikoducu bir insanın ilk işareti nedir Halit Emre?
Birincisi, karşı tarafa cepheden baktığınızda eğer burun delikleri belli oluyorsa bu dedikoducudur. Bir, iki, yani burun deliklerin içi gözüküyorsa, iki, ağız büyük ve kapanmış. Ağız büyük ya, geniş. Geniş nasıl anlatırım onu, büyük? Görsel olmadığı için nasıl söylerim?
Ünlülerden örnek verebilirsin yine.
Ağız kenarlarından itibaren uzun, yani enine, dudaklarda kalınsa dedikoduya meyilli olur. Zaten dudağın kalınlığı aslında bizim için ifade alanının genişliği demektir. Estetikten bahsetmiyorum. Estetiğe de gireriz birazdan. Ama
evet, estetikle ilgili de merak ettiğim şeyler var.
Ama mutlaka ağızda büyük, burunda karşıdan gözüküyorsa biz buna dedikoducu deriz. Şunu da unutmayın. Bakın, kişide dedikoduculuk işareti var. Hem de her yerinde. Ama unuttuğumuz bir şey var. Yaşam tarzı, ahlak, inanç.
Aldığı eğitimler.
Evet. Şimdi bununla ilgili örnek Sokrates'in örneğidir. Zopriros diyor ki, sen şehvet düşkünü bir ayyaşsın diyor ona. Senin elinde ve yüzünde bu var. Sokrates kabul ediyor. Doğru. Bunlar bende var. Ama ben irademle bunu hallediyorum. Bu bize bu ilmin özetini veriyor. Bizde şöyle bir mutlakiyet vardır. Sende bu var, o zaman sen busun. Değil. Bir insan söylediği değildir, yaşadığıdır. Dil söylediği gibi yüz de bize bir şey söyler. Şimdi senin burnun, kaşın bana bir şey söylüyor. Ama sen bana söylediğin değilsin, yaşadığınsın. Evet, sende bunlar var. Ama bakalım bunları çabasız, salt seyirde olduğu gibi kullanıyor musun? Yoksa hayır, ben irademi kullanacağım mı diyorsun? Bunu
yani aslında
lazım.
İnsanlar bunları bilerek yapıyorlar zaten. Dedikoduyu da bilerek yapıyorlar. İşte sinsiliği de bilerek yapıyorlar. Ama bunu yapmamayı tercih etmek de onların elinde.
Evet.
Yani bu özellikler onlara yüklenmiş olabilir ama onu değerlendirmek kendilerine kalmış, iradelerine kalmış.
Arabandaki tüm kadranı kullanıyor musun? İşte 250 kadran var. Hepsini kullanıyor musun?
Aynen öyle, o şekilde.
Seçiyorsun.
Peki yazarlık yönün de var senin. Biraz bize kitaplarından bahseder misin?
Tabii. Benim ilk kitabım aslında el ve yüz çizgilerinin sağlıkla ilgili durumlarıydı. Yani insan eline, tırnaklarına bakıp kendinin zayıf organlarını tespit edebilir.
Ben de biz kendimizi de aslında gözlemleyebiliyoruz bu şekilde, değil mi?
Zaten benim aslında bu ilimle, yani bu fizyonomiyle yakın temasta olmamın nedeni kendimdi. Ben kendimi nasıl tanırım? Kendimdeki eksiklikleri nasıl bulurum? Fazla olanları nasıl sivriltirim diye. Buydu benim amacım.
Kaç senedir ilgileniyorsun fizyonomiyle?
11 yıldır. Ve
kaç yaşındasın Altem?
32.
Yani çok genç bir yaşta aslında başlamışsın bu ilme.
Bence geç.
Yani şöyle, üniversiteyi okuduktan sonra.
Yok, üniversite esnasında.
Üniversiteyi bitirmeden başlıyorsun.
Evet, ikinci sınıftım o zamanlar. Yani şöyle, insan kendini tanımak için uğraşmalı. Ben bunu çok defaatle öğrencilerime de söylüyorum. El çizgilerini öğrenmeye gelen de sen başkasını tanımak için bunu yapma.
Hı hı.
Başkası değil, sensin. Bunu psikolojide Adler tüm kişilik bozuklukları ve psikolojik rahatsızlıklar ikili ilişkilerle alakalıdır der. Eğer hiçbir insanla iletişime geçmek zorunda kalmasan senin kişiliğinle ilgili bir bozukluk veya psikolojinle ilgili bir bozukluk gerçekleşmez der. O yüzden insan kendini düzeltirse çevresindekilerle de olan iletişimi düzelecektir. Mesafe koyması gerektiğinde koyacaktır. Yakınlaşması gerektiğinde yakınlaşacaktır. O yüzden bu bende bu şekilde tezahür etti ve benim ilk kitabım da tamamıyla aslında akademik, biraz daha sağlık, tırnağımdaki nokta, tırnağımın düz olması, tırnağımın kubbeli olması, bombeli olması neyi gösterir, hangi zayıf organı gösterir ile ilgili bir kitap. İkincisi ise tamamen deneme yazısı, benim kendi kişisel görüşlerimin olduğu bir deneme yazısıdır. Daha yazarlığa uygun bir kitaptır diyebilirim.
Peki bu kitapları okuduğumuzda bizim hayatımızda neler değişecek?
Kitapta
sihirli değneğimiz olacak mı yani bizim?
Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani hayatın hiçbir yerinde. Çünkü bunu şöyle anlatır. Hayat değiştiren günler. Jules Bayon. Bazı zamanlarda hayat değiştiren bir gün vardır ve o gün bir kişiyle karşılaşmışsındır, birini görmüşsündür veya sana birisi gurur kırıcı bir şey söylemiştir. O gün senin için hayat değişir ve okuduğun hiçbir kitaptan alamayacağın ders alırsın. Ben bunu el çizgileriyle ilgili danışmanlık verdiğinde de söylüyorum. Mesela kişinin elinde boşanma işareti var. Bu seni korkutmasın. Çünkü boşanma işaretinin olması demek senin evliliğe doğru bakmıyorsun anlamına gelir. Evlilikle ilgili düşünceni, bakış açını değiştiremediğin için yanlış bir evlilik yapıyorsun ve sen bunun bedelini ödüyorsun. Ama bu bedel değil, bu bir ders. Sana o dersi hiç kimse veremezdi eğer o şeyi yaşamasaydın. İşte bunun gibi ve bununla ilgili bir kitabın seni baştan başa değiştirebileceğini de söyleyebilirim. Ama hayır, değiştirmeyeceğini de söyleyebilirim. Bu
yani bu tamamen kendimizle alakalı. Sihirli değnek diye bir şey yok. Almak isteyen alıyor. Almak istemeyen zaten aynı şekilde hayatın devam ediyor. Kitabı okumasına da gerek yok. Peki fizyonomi uzmanı olmak için özel bir okul var mı? Bu bir hocadan mı ders alıyorsun? İşte insanlar bunu çok merak ediyor bildiğim kadarıyla.
Yok, böyle bir okul yok. Çünkü şu an okul tamamen içinde bulunduğu durum itibariyle hem materyal hem de yani tecrübi bir ilme yer vermez. Gözlemlenebilir ve ölçülebilirliğin dışında bir şey öğretmezler.
Yani sen bunu bir üniversitede bir bölümde Hayır. okuyarak öğrenmedin.
Hayır, bu tamam.
Senin herhangi bir diploman yok bu konuyla ilgili.
Veren de yok.
Diploma veren bir yer olmadığı
yok.
Gibi senin de diploman yok.
Yok.
Ve bu alanda uzman çok fazla insan da yok.
Yok. Şöyle, bu durumu nasıl öğreniyorum? Yani öğrendim. Araştırarak, belgelere ve kaynaklara ulaşarak, işte Sanskritçe metinler, Arapça metinler, İngilizce metinler, İngilizce daha çok. Buralardaki metinlere ulaşıyorsunuz. Daha sonra gözlemliyorsunuz. Mesela ben elde pankreasla ilgili bir hastalık, mesela kanserle ilgili bir işaret gördüm. Hastanelere giderdim. İnsanların kanser hastalarını bulurdum. Onların ellerine bakardım.
Yani bu fiil olarak sen evet. Hareketli bir şekilde sahada bunları öğrendin.
Kesin. Karşılığına bakıyorum. Mesela sporcu, işte çene gücü, kulak yapısı, sportif performansla ilişkilendiriliyor. O zaman ben ne yapıyorum? Sporcular okuyor. Zaten spor akademisinde okuduğum için sporcuların hepsine bakıyorum. Bu adamın çenesi nasıl? Çenesi güçlü adam, daha ziyade kulağı şöyle adam, işte daha güç sporunda, öbürü daha teknik. Mesela aynı sporun içinde daha farklı karakterize özellikler gösteriyorlar. Çünkü öbürü daha teknik zihne sahip, öbürü daha kaba
yani
zihne
bu
sahip.
Bu bir derya aslında.
Kesinlikle.
İlmin içinde ilim var yine. Genellediğimiz şu insan şöyledir, şuna yatkındırın içinde bile aslında daha detayı var.
Ama şu da var. Mesela matematiğin herkes her şeyine vakıf değildir ama hayatın içerisinde para dinamiğinde vakıftır. Minibüse para verirken üstünü alacak kadar matematik bilirsin. Hı hı. Hayatını kolaylaştırdı mı?
Kesinlikle.
El çizgileri de böyle. Sen benim kadar ince detayını bilmeyebilirsin. Ama çocuğuna doğru davranacak, kendindeki özellikleri parlatacak kadar bunu bilebilirsin.
Anladım. Peki bir sürü insanla çalışıyorsun. Bir sürü danışanın oluyor. Bunlardan en ilginci, senin dikkatini en çok çeken ya da böyle bizimle paylaşmak istediğin bir hikaye var mı danışanlarınla ilgili?
Tabii. Ben şunu görüyorum. Bugün bir danışanım yazmış yine bana söylediğiniz tarihte evleniyorum diye. diye vesaire. Bu zihnin hazır hale gelmiştir. Hani falcılık gibi düşünmeyin bunu. Bu tamamen zihnin hazır hale gelmiştir. Evlilikle ilgili.
Yani sen ona bir tarih söyledin. Şu tarihte evlenecek gibi görünüyorsun diye.
Aynen.
O da o tarihte gerçekten evleniyor.
Evet, mesela bunlar beni etkilemiyor. Beni daha çok etkileyen şey kişinin elinde zafiyet gözüken veya yapmasıyla ilgili durumu yapabileceğine inanmayan kişilerin bunu yapması. Mesela geçen bir danışanım 40 yaşında bir bayan iş kurmak istiyordu. İşte elime yüzüme bakın bu bende var mı diye. Sizin elinizde şu tarihte iş kuruyorsunuz diye bir işaret yok. Ama sizin elinizde yapmayı düşündüğünüz işin üstesinden gelebilecek donanıma sahip olduğunuz işaretler var. Hı-hı. Konuşmuştuk vesaire ve işini kurmuş, işini büyütmüş, beklediğinden de üst kazanca sahip olmuş ve diyor ki çok teşekkür ederim diyor. Veya geçen yine 4 yıl önce analiz yapmıştık ona. Bir müzik kabiliyetinden bahsetmiştim. O da bendir çalmaya başlamış. Ekibi var. Artık bir müzik ekibi kurmuşlar. Ve hem bendir dersleri veriyor hem bakanlıktan da onu çağırıyorlar. Bildiğin bir müzikal yapıyorlar ve bu şekilde ilerliyor ve ben bunu daha yeni öğreniyorum. Çok teşekkür ettiğini söyledi vesaire. Yani bu tarz çok hikaye anlatabilirim ve bu benim için insanın hayat noktasında ancak risk alarak, yaparak, deneyerek, görerek yaşadığını. Çünkü yaşam nedir ki? Hatırladığın anların toplamı. Bunu hatırlayacak. Ben de onun hatırlamasına yardımcı olacak bir itekleyici, bir ümit verici, destekli ama sallayarak değil. Yani yaparsın yaparsın değil veya insanların sürekli nasıl olmayacağını anlatmaları gibi. Hayır, bir şeyin nasıl olmayacağını anlatma. Onu yapabilir. Hayaline geldiyse yapabilir. Ama nasıl yapacak? Stratejik ilerlemesi lazım. El çizgileri bu kolaylığı veriyor ve bu beni çok mutlu ediyor.
Peki bunu insanlar nasıl öğrenecekler? Ya ben çok merak ediyorum bunu Halit Emre Hocam. Çok da ilgimi çekti. Yani benim hayatımı da kolaylaştıracağını düşünüyorum. İnsan ilişkilerinde benim faydama olacağını düşünüyorum. Nasıl öğreneceğim bunu?
Şimdi bunu öğrenmek için ya çok araştırmacı olacaksınız. Belgeler, kaynaklar, yazmalar bulacaksınız.
Bu kaynakları nereden bulacağız? Güvenilir kaynak bulmak çok zor.
Mesela direkt söyleyeyim, Stanford Üniversitesi'nin ve Cambridge Üniversitesi'nin e-kütüphanesinde William Benham'ın el okuma kanunları ile ilgili bir kitabı var. Başlangıç için çok iyidir. İngilizce çeviriyle bile bakabilirsiniz. Buradan alabilirsiniz. Bir başlangıç olacaktır sizin için. Biz eğitimler veriyoruz bununla alakalı. Onlara katılabilirler veya başkaları da eğitimler veriyor ki bilmiyorum kim ne eğitim veriyor. En azından kendimle ilgili eğitim veriyoruz bununla alakalı eğitimler katılabilirler. Ama gerçek anlamda bir eğitim olarak bunun her şeyine vakıf olamayacağını da bilecekler. Tıpkı her şey gibi.
Peki yani tavsiye olarak ne verirsin fizyonomi öğrenmek isteyenlere?
Yani araştırmacı olacaklar ve gözlemci olacaklar. O kadar.
Peki bu bilgiler bizim sadece mesleki hayatta mı işimize yarayacak? Yoksa günlük hayatta da böyle işte evlilikten vesaire bahsettin ya. Biraz oralardan örnekler versen bize tam olarak katkısı nedir bunun?
Tabii. Mesela kişi bunu William Benham anlatır. Kişinin mesela baş parmağı kısa kalmış. Kısa kalması da işaret parmağına yaklaşmıyor. Bakın bir mutfaktan bahsedeceğim. Bu bir. İkincisi hayat çizgisi dediğimiz baş parmağın kökünde şişik bir alan var. Orayı çok dar kapatmış bir hayat çizgisi hayal edin. Şimdi buradaki o darlık irade zayıflığını verir. Ve orası şişkin. Baş parmak da zayıfsa bu bunu gösteriyor. A kişisi irade zayıflığı. Neyde? Şehvette. O zaman bu erken evlenecek. Bu kişiyi ne yapın edin? Erken evlendirin. Çünkü odaklanamaz işine. Şehvet onu işine odaklanmaktan alıkoyacak derecede çok ve iradesi o kadar da az. Şimdi ne oldu? Kişinin harekete geçmesiyle ilgili bir kamçı elde ettik. Harekete geç. Acele etmelisin. Bunun gibi bir karşılığı olur. Evlilikle ilgili bir çizgi var sizin elinizde. Bu çizgi zihniyetinizin özeti. Boşanma işareti gözüküyor. Boşanma dediğiniz nedir? Birlikteliği sürdüremiyor. Demek ki sen yalnız başına mutlu olmayı beceremeyen, birini bekleyip de mutlu olmayı düşünen bir ütopyaya bağlısın. O zaman sen zihniyetini değiştireceksin. Bu senin zihniyetinin özeti çünkü. Ve sen zihniyetini değiştirdiğinde o çizgi değişecek. Demek ki boşanan kişi işte sınav. Ben buna çok iftira olarak bakıyorum. Yaratıcıya iftira. İşte hastalanıyor bizimki bir sınav. İyi de sana sigara içme dediler. Sen sigara içmeye devam ettin. Sonra hastalandır. Allah bize bunu verdi. Çünkü sen istedin de verdi. Sanki durduk yere gökten zembirliğin.
Şimdi burada söylediğin şey aslında ilk başta çok yan ne diyor bu şeyine gelecek ama bunun bir açıklamasını yap. Ne demek istiyorsun tam olarak?
Şöyle bir şey yaşıyorsan mutlak surette tercih ettiklerini yaşıyorsun. Yani elinde boşanma işareti hiç görme. Zaten büyüklerinize sorun. Oğlum kızım sen bununla evlenme derler genelde. Çünkü ufaktan tanımlayamazlar da bunu. Tam...
evet o demin bahsettiğim. Ettiğim şey ne olduğunu bilmiyorlar. Altıncı his mi diyorlar yoksa ben insan sarrafı mıyım diyorlar. Ama bir şeyden dolayı insanların karakterini az çok özümleyip tanımlayabiliyorlar.
Evet işte bununla olmaz falan filan derler. Ha hiç de bir şey demeye de olabilirler. Ama burada mesele şu. Başımıza bir şey geliyorsa ve başımıza bir şey geliyorsa mesela çok şanslısın. Hayır şanslı değil. İyi gözlemci. Fırsatları değerlendiriyor. Ben çok talihsizim, şanssızım. Hayır. Sen fırsatları değerlendiremiyorsun. Ve başına en ufak bir şey geldiğinde onu büyütüyorsun. İyi şeyleri küçültüyorsun.
Peki böyle bir şey var mı gerçekten? şanslı insan ya da şanssız insan diye? Hem var, yoksa hem yok. İnsanlar şanslarını kendileri mi belirliyorlar? Fırsatlarını evet. Kendileri mi oluşturuyorlar?
Evet, hem var hem yok. Bununla ilgili bir araştırma söyleyeyim. Geçen gün bununla ilgili bir video yapmıştım.
Bir de Aura'dan bahsetmek istiyorum.
Evet, Richard diye bir psikolog diyor ki şansla şanssızlıkla ilgili anket yapıyorlar. Kendini şanslı bulanlar ve kendini şanssız bulanlar. Ayırıyorlar. Onlara bir gazete veriyorlar. Ve diyorlar ki gazetenin içerisindeki resimleri sayın. Resimleri saymaya başlıyor herkes. Şanslı grup 1 dakikada veya 2 dakikada bitiriyor. Şanslı grup. Şanssız olduğunu düşünen grup 10 dakika, 15 dakika, yarım saat uğraşıyor ve bitiriyor. Neden o grup hızlı bitirdi? Şanslı olanlar. İkinci sayfada küçük bir kırmızı yazıyla resimleri saymana gerek yok. 43 tane resim var yazmıştı. Bunu şanslı olanlar gördü. Şanssız olanlar görmedi. Araştırmanın neticesinde Richard diyor ki şanssız olduğunu düşünen insanlar sadece o işi yapmaya odaklanıyorlar ve o anın tadını da çıkaramıyorlar ve onu söylene söylene yine mi başarılı şey geldi?
Söylenme olayı çok farklı.
Yine mi bu geldi falan? Halbuki dikkat etse ve resim dışındaki başka şeyleri de hani diyor ya büyük resmi gör. Görse saymaması gerektiğini görecek ve sıkıştık.
Söylenen insanların bir özelliği var mı? Ya bak şu tarz insanlar yüzümde bu burası böyle olan insanlar sürekli söylenirler. Hayattan hiç zevk almaya çalışmazlar dediğin yok. Bir tip. Söylesene bize.
Yok öyle bir tip yok ama şunu söyleyebilirim. İnsan bunu kazanıyor. Genelde nasıl kazanıyor biliyor musun? Hayatın bir mücadele olduğunu ve yorgunluk diyarında yorgunluktan sızlanıp duran, realist olmayan insanların olduğunu. Mesela şey diyor, işte savaş olan bir yerde de doğdun, büyüdün, o da mı şans falan. Bahsettiğimiz şey aynı daire içerisindeki şans veya şanssızlıktan bahsediyorum. Yoksa sen ve ben ve işte savaşan kadın ve erkek, savaşın içinde doğan veya bir Avrupa devletinde doğan biri tabii ki de aynı şartlarda değil. Şans veya şanssızlıktan bahsedeceksek aynı şartlar içinde olanlardan bahsedebiliriz. Ve yine söylüyorum, hayatın içerisinde başımıza gelen şeylerin talih veya talihsizlik yorumunu ancak ilerleyen zamanda görebiliriz. Yani onun meyvelerini topladığımızda görebiliriz. Biz bugün burada bir yayın yapıyoruz. Bu bir tohumdur. Bu iyi mi kötü mü? Yarın göreceğiz. Meyve verecek mi vermeyecek mi? Yarın göreceğiz. O yüzden bu bakış açısının çok karamsarlık, çok bencilce olduğunu düşünüyorum. Yani her şeyde ki yaşamın içindesin sen nasıl şanssızlıktan bahsedebilirsin diye
buraya
düşünüyorum.
Buraya gönderir misin? Yapacakların var, öğreneceklerin var. Birilerine öğretmen gereken şeyler de var. Aslında bazen insan hiçbir şey yapmadan da birilerine bir şeyler öğretebiliyor. Peki fizyonominin bilimsel yönünden ben biraz daha bahsetmek istiyorum. Çünkü insanların bence ilgisini çekti artık bu konu. Evlenirken az önce bahsettiğim konu birazcık sanki havada kaldı. Evet. Sana evlenirken gelip soruyorlar mı? Ya hocam işte biz böyle böyle biri var, tanıştık, evlilik düşünüyoruz. Sizce biz uyumlu muyuz?
Evet. Şimdi tekrar oradan devam edeyim. Kaldığımız yerden konuyu kapattım gibi oldu. Evlilik çizgin kötü bir evlilik çizgin. Mesela Ayşe geldi dedim ki senin evlilik çizgin kötü. Ne yapacak peki? Tamamıyla yapacağı şey evlilik nedir? Ben kimim? Evlilik ne? Çünkü çizgi bize kişinin doğru düşünmediğini gösteriyor. Olay bundan ibaret. Doğru bakamazsan doğru kişiyi çekemez. Mesela diyor ki ben evlendim hocam. Ha, bana gelen adam çok dişil enerjili. Erkek gibi değil. Annelik bekliyor benden. Tamam. Hemen kendine bak. Senin tezgahında ne vardı da bu geldi?
Annelik.
Annelik vardı. Sen annelik yapmaya çalışıyordun.
Birine anne olmaya çalıştığınızda aslında karşıdaki de size çocuk olmaya çalışıyor. Yani biz kendimiz mi belirliyoruz bunu?
Evet. Çünkü tezgahında ne varsa müşteri odur. Erkek müşteridir. Sen müşteri çekiyorsun kendine. Tezgahında ne vardı? Tezgahında eğer ki adam leblebi almaya geliyorsa ve tezgahında leblebi vardı leblebi alacak. Sen ona onu veriyorsun. Öyle birini çekeceksin. O yüzden bu noktada düşüncesini değiştirmesini tavsiye ediyoruz. Ondan sonra zaten çizgi de değişir.
Yani hocam prenses olmak isteyenler, el üstünde tutulmak isteyenler o şekilde davransınlar. O şekilde bir nasıl diyeyim kendilerini zihinlerinde böyle kodlasınlar ki yani bunu hayata geçirmesi lazım. Önce kendisinde hayata geçirmesi lazım. Hani ya yok çantamı ben taşırım, yok valizimi ben götürürüm, yok oradan arabaya ben biner gelirim, yok taksiye ben biner gelirim, otobüste de gelirim, önemli değil. Ya yok alınmasa da olur, bunu getirmesen de olur gibi davrandığımızda hep karşımızdaki de bize bu şekilde yaklaşacak ve bununla şekillenecek aslında değil mi?
Evet, zaten burada kadın rekabete girmeye çalışıyor ama hayır, evet yapabilirsin, hepsini yapabilirsin.
Ya belki de rekabet değil, karşı tarafı düşündüğünden
hayır,
yapıyor.
Hayır,
hani aman hayır. Yorulmasın.
Erkek bu. Ne yorulması yani. Mesele şu, kadın ve erkek rolünü de bilmiyor. Zaten problem oldu. Erkekte de bu var.
Evet, bu kadın erkek ilişkilerini biraz açalım.
Erkekte de var. Mesela erkek danışanlarım geliyor. Ellerine bakıyoruz. İşte evlilikle ilgili bakıyoruz. Problem var adamda. Meşrep farkı. Yani çizgi diyor ki bize bu kişi evleneceği kişiyle yaşamak istediği hayatı birbirine karıştırıyor. Çizgi bunu söylüyor. Zihniyetinin özeti olduğuna göre demek ki düşüncede Örnek veriyorum, gelenekselci bir hayat yaşayacak ama gidiyor seküler bir kadını beğeniyor. Demek ki sen yaşayacağın hayatla evlenmeyi düşündüğün kadını birlikte hayat sürdürmeyi sen bilmiyorsun. Senin problemin bu. Zaten bunu William Benham diyor ki, el çizgilerini çocuklarımıza, gençlerimize öğrettiğimizde yanlış eş seçmeyecekler, yanlış iş seçmeyecekler. Eşini de yanlış seçmesen mutlu olursun, işini de yanlış seçmesen mutlu
olursun. Peki bunun sebebi ne? Yani işte muhafazakar bir hayat yaşamak istiyorum ama gidiyorum seküler biriyle birlikte oluyorum, onunla evleniyorum. Bunun altında yatan sebep ne?
Hazlar, arzular fikir suretine girmiş. Hazını fikri zannediyor, arzusunu fikri zannediyor ve bu da otomatikmen ortaya kişinin yaşamak istediği hayat, içsel kendini dinleyemiyor çünkü gürültüden. Arzusunun gürültüsü o kadar yüksek ki fikrini dinleyemiyor. Çünkü Jules Boyot der ki, kendisi Fransız bir psikologtur, hiçbir fikir yanında bir duygu olmaksızın hayatta kalamaz. Yani sabah erken kalkıp koşuya mı gitmek istiyorsun? Onun yanına bir duygu koyman lazım. Fikir bu. Sabah kalkıp koşma. Yanına bir duygu koy.
Mesela?
Sağlıklı kalma güdüsü, ne bileyim, güzel gözükme özgüdüsü. Bir güdü koyman lazım yanına. Çünkü tek başına güdüler, tek başına kalan fikirleri her zaman parçalar ve yenerler. Öyle değil mi? Karar alan bir sürü genç var ders çalışmak için, hiçbir çalışamıyor. Çünkü güdü eksik. Bir şey lazım. Gururun
bir
kırılır.
Bir motivasyon ihtiyacı var burada.
Motivasyon çabuk kaybolur ama disiplinli olman için mutlaka bir güdü lazım. Gururun kırıldı ulan. Nasıl olur da bunun benim bir gururumu kırarlar? Hepinize göstereceğim. Dedi. İşte bunu da nasıl sağlıyoruz? Daha kolay. Benim çocuğum kindar. Kinini kullanacağım. Benim çocuğum öfkeli. Öfkesini kullanacağım. Gibi. Velhasıl kişinin seküler birini istemesi veya işte yaşadığı hayatın dışında birini beğenmesi. Mesela bunu çok görüyorum ben. Kadının dişil enerjisi çok yüksek. Biraz daha eril dediğimiz, yani maskülen tarafını ortaya çıkarmış bir adam buluyor. Ama biri çok seküler, kadın çok seküler. Ama erkek maskülen ama gelenekselci. Hayat stili aynı değilse sadece bir çekim olur. Hayat stili ve vizyon aynı değilse evlilik devam etmez. Erkeklerin bu konudaki muzdaripliğinin nedeni kendi arzularının peşine gitmeleri ve fikirlerini duymamaları.
Peki birine aşık olduğunu düşünen bir kadın ya da erkek fark etmez. Bu kendi hayatından çok farklı biriyle ilişki yaşamak istiyor, evlenmek istiyor. Onlara tavsiyeniz ne olur hocam? Yani bu süreci nasıl daha kolaylaştırabilirler? Ya da bundan vazgeçmek için kendi duygu aleminde nasıl bir yol izleyebilirler?
Valla bununla ilgili yani ben tavsiye ediyorum. Mutlaka hayat stili ve vizyona bakacaklar. Aşkın ortadan kalktığı durumlarda, ki Nevzat Arhan'ın tabiridir, aşk evliliğin nedeni olamaz, neticesi olur der. Herkes bunu şaşırır. Olur mu, ben şöyle söyleyeyim? Hayır.
Aşk evliliğin nedeni olamaz, neticesi olur.
Evet, yani biriyle çok aramızda tutku var. İnanılmaz çekiliyoruz birbirimize, dayanamıyoruz. Yani şöyle böyle geçecek, evleneceksin ve bu geçecek.
Ya bunları, bunu gençlere anlatmak lazım bence. Yani ufak bir duygu şeyini aşk zannedip farklı bir yönelime girmeleri aslında onları hayatın bütününü etkileyen bir şey.
Tanımlamak lazım. Nasıl ki bugün herkes her gördüğüne narsist, her gördüğünde egoist diyor. Halbuki değil. Aynı şekilde aşk nedir? Çünkü bitiyor ve aşk çok şiddetli, hele de takıntılı biçimde aşkı ben sağlıklı bulmuyorum. Tam tersi, psikolojik bir boşluğun, eksikliğin ve rahatsızlığın göstergesidir.
Yani aşk. Benim aslında üzüldüğüm şey şu işte. Ya ben aşık oldum anne, ben aşık oldum baba, evleneceğim. Tamam kızım, evlenin buyurun. İyi çocuk, has çocuk, ama evlendikten sonra ne oluyor? Aslında birbirleriyle olan o çekim, arasında olan çekim kayboluyor ve birbirlerinin hatalarını, kusurlarını görmeye başlıyorlar sürekli. Birbirlerine uymadıkları, farklı bakış açıları öne çıkıyor ve orada sorunlar başlıyor. O aşk zannettikleri şey de yavaş yavaş kaybolunca.
Sis bulutu. Charles Bukowski diyor ki, aşk sabahleyin çöken ve aniden kaybolan bir sise benzer. Yani sis bulutu kalktığında iki karakterin birlikte bir hayat sürdürülebilirliğiyle ilgili durumu gözlemleyecekleri an gelir. O yüzden aşk evliliğin neticesi olamaz. Çünkü sisin içindeyim, ben seni görmüyorum.
Görmüyorsun.
Evet, sen de beni görmüyorsun. Ama sis yok. Evliliğe karar vereceğin güzel latifeler ve kemalata medar seciyeleri var. Eskiler öyle der. Yani çok yüksek değer.
Hocam şimdi eskiler öyle der de bizim gençlerin çok anlayacağını düşünmüyorum. Bunu biraz daha sadeleştirip anlatsanız olmaz mı?
Kemalata yani bizim, medar seciye derken yani kemalat mükemmellik demek. Mükemmelliğe yakın seciyeleri, ahlaki özellikleri vardır kişinin ve siz onunla evliliğin mantıklı olabileceğini düşünürsünüz. Konuşmaya başlarsınız. Tanışmaya değer görürsünüz. Tanışmaya değer görmenin ön şartı kemalata medar seciyeleridir. Yani güzel seciyeleri, ahlaki özelliklerinin varlığıdır. Böyle bir şey varsa tamam, tanışmaya değerdir. Sonra tanışırsın, aileler tanışır, evlenirsin ve yavaş yavaş sevgi oluşur, aşk oluşur. Ama aşık olduk biz, haliyle aşık oldun, tanımıyorsun da. Güzelliğine, çekiciliğine, giyinişine, albenisine, o oldun? Sonra sis bulutu da aldı ve evliliğin yürümediği ortaya çıktı.
Peki neye bakması gerekiyor gençlerin? Aşık mıyım? Ya da işte biz birlikte anlaşabilir miyiz diye kendilerini dinlerken neleri sorgulamak gerekiyor?
Herkes bu ferasette değil. O yüzden ben astroloji haritasına baktırın diyorum. El çizginize baktırın diyorum. Baktırın ki siz bazen hissettiğiniz ama tanımlayamadığınız şeyleri tanımlayıp isimlendirirsiniz. Bazen göremediğiniz veya gördüğünüz tanımlayamadığınız şeyleri masaya yatırırsınız. Ama bunlar birer materyaldir ve kullanın. Yani tamamen her şey değildir. Ama her şey olmamasına rağmen bir şeydir. Ve o bir şey senin eksik olan bir puzzle'ını tamamlayabilir. El çizgilerinden bakarsın. Mesela ben bunu çok başarılı insanlarda görüyorum. El çizgisi baktırmaya geliyorlar bana. İnanılmaz başarılılar kariyerlerinde. Tek bir şeyi söylüyorum. Tamam diyor, halloldu. Ben diyor tanımlayamıyordum bunu. Bu benim için tamam diyor. Ben bugün alacağımı aldım. Gidiyor. Yani normalde 40 dakika, 1 saat konuşacaksa 10 dakikaya kalkmışlığını da biliyorum. Hatta bir gün birine öyle söylemiştim. Bir bilek çizgisinde şanslılık işaretidir bu. Romalılar bunu çok beğenir ama şu şartla. Sorumluluklarını yerine getirirsen sana şans isabet eder. Çizginin anlamı dedim. Oturdu böyle. Yeter. Ben dedi.
Alacağımı aldım.
Alacağımı aldım. Çok başarılı bir iş insanıydı. Ve dedi ki bu, ki onun hayretinden ben de hayret ediyorum. Dedi ki ben bunu o kadar alemimde döndürdüm ama tanımlayamamıştım ki dedi. Bu bana yetti dedi. Ve gerçek anlamda da hayatımda birçok şey çabamın ardından bir talih emaresiyle gerçekleşti. Ve o senin söylediğin şeydi. Bunu anladım dedi ve gitti. Yani bu tamamıyla bu ilimleri bir argüman olarak görmek, hayatın her şeyi değil ama içerisinde yer alan bir şey olarak görmek, diğer tecrübelerinle, gelenekle, inançla, bakış açınla, felsefenle, astrolojiden gelen bilgini, el çizgisinden gelen bilgini veya her neyden geliyorsa bilgini alıp harmanlayıp kararını verip ilerleyebilmene bir yardımcı olacaktır diye düşünüyorum.
Peki hani dediniz ya, baktırın işte çizgilerinize baktırın. Kime baktıracağız ya da kime baktırmayacağımızı nereden bileceğiz? Benim için bu çok önemli bir soru. Çünkü piyasada çok fazla dolandırıcı, düzenbaz var. Hani Kızılay'da bir sokak var. Geçerken sürekli, bilmiyorum Ankara'ya hiç geldin mi? Ankara Kızılay'da bir sokak var. Gelirken geçerken sürekli Elif alınıza bakalım, işte şunu yapalım abim, şuna yapalım ablam diye bir şey var, güruh var orada. Hani böyle herkese çizgi baktırılır mı?
Derler ki adres bilmeyeni her yöne sevk ederler. Adres bileceğiz ki gel senin eline bakayım ablam diyenin aslında seni suistimal edeceğini de bileceksin. Her astroloğum diyenin, işte bunu biraz magazinel hale getirenin, işte şu gün şöyle bugün böyle gibi durumlarla basite indirgeyenin aslında bunun kullanılabilirliğini zayıflattığını ve suistimal ettiğini de bileceksin. O yüzden herkese baktırılmaz. Kime baktırılırla ilgili bir şey söyleyemem.
Objektif kime baktırılmaz onu öğrenelim biz.
Ama kime baktırılmaz?
Ya şu özelliği varsa bunu kesinlikle ona baktırmayın. Uzak durun, kaçın, bu falcıdır dediğim biri var mı?
Hayır. Şimdi bunu anlamanız için biraz bilmeniz lazım ama şunu söyleyebilirim. Kendini olağanüstü bir evreye çeken insanlara baktırmayın. Ben olağanüstüyüm. O yüzden bu konuya vakıfım. Bunu herkes yapamaz diyenler. Yani birazcık bunu boyayanlar. Hayatın içerisinde birazcık yer aldıysanız bunu anlarsınız zaten. Olduğunun dışında gözüken. Bu bir grafik okuma sanatıdır ve bununla ilgili verileri ben sizinle paylaşıyorum. Tarzında değil de biraz daha kendini yüceltme vesilesi olarak bunu kullanıyorsam.
Ya bunu herkes yapamaz. Ben bunun ilmini kolay öğrenmedim.
Evet.
Gibi. Diyen tiplere çok da aldanmamak lazım. Çünkü bunu isteyen herkes öğrenebilir.
Evet.
Yapabilir. Kendini çok büyük yukarıdan görenlere çok aldanmıyoruz o zaman.
Gibi, ama işte dediğim gibi kalbiniz ısınmıyorsa baktırmayın, kısacası öyle değil.
Yine de beni çok ikna etmedi bu cevap.
Bununla ilgili kişi tanımadan şu özelliği görebilir mi göremez mi bilmiyorum. O yüzden kendimce ilk söyleyeceğim şey, bu işin bir tek kendisine has ve o işe sadece kendisinin vakıf olduğunu zannedenlerden uzak durun.
O zaman diyorum ki ben Instagram'dan Halid Emre Aslan yazıyorsunuz. Halid Emre hocamızdan bilgi alabiliyorsunuz. Başka orada eğitimler de veriyorsun sen.
Evet, eğitimlerimiz var. Çevrim dışı eğitimler de veriyoruz. Yani eğitim kayıtlı alıp izleyip notlarınızı alabiliyorsunuz. İşte PDF'ler falan. Canlı eğitimlerimiz de oluyor. Seminerlerimiz de oluyor. Davet usulü oluyor. Yusra diyor ki Ankara'da şu okulda konferans var. 3 gün boyunca devam edecek ve temel el çizgileri eğitimleri veriyoruz. Diyecek. Öyle gidiyorum, eğitim veriyorum.
Bu eğitimler ücretli mi oluyor?
Tabii canım. Ücretli tabii ki de.
Peki bütçemizi çok aşıyor mu? Herkesin ulaşabileceği fiyatlarda mı?
Yo, ben bayağı da ucuz tutuyormuşum. Geçen gün öğrendim, bir danışanım attı. Hocam siz niye bu kadar ucuz tutuyorsunuz? Çünkü öğrenin istiyorum dedim. Ve gerçekten de bilmiyordum bu kadar pahalıcı olduklarını. Ama ben evet, belki de en iyi ucuzlarından biriyimdir.
Peki o zaman hemen senin Instagram'ını da paylaşmış olduk. Halid Emre Aslan diye. Oradan da size ulaşabilirler hocam, değil mi?
Tabii.
Yani DM'lere dönüyor musunuz?
Dönüyorum. Zaten WhatsApp hattımız da var orada. Oradan da WhatsApp'a da bakabilirler.
Tamam, çok keyifli bir sohbet oldu. Aslında sormak isteyeceğim çok daha fazla şey var ama süremizi de aştık. Sizi daha çok konuk alacakmışız gibi bir his var içimde. İkinci programda sorular da gelir belki Instagram üzerinden. Onların üzerinden konuşuruz.
Tabii. Tabii, neden olmasın.
Yusra ile Bu Benim Hikayemi dinlediniz. Halit Emre Aslan konuğumuzdu. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yusra ile Bu Benim Hikayem bitti.